şu anda Kazım Ateş bizlerle birlikte. İyi günler Kazım Bey.
İyi günler Özen Hanım.
İsterseniz bugünkü konuşmamıza Avustralya siyasetiyle başlayalım. Dün haberlerde yer aldığı gibi bugünkü parlamentonun karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan birisi büyük bütçe açığı ve bu açık giderek de büyüyor. Bunu çözmek için Liberal Partisi 6 milyar dolarlık bir tasarruf paketi hazırladı. Burada tabii birçok sıkıntılar var, birçok kesintilere de yer verilecek. Öyle görülüyor ki bütçe açığını kapatmak için para en kolay görülen gruplardan alınacak. Siz bu konuda ne dersiniz?
Evet, ekonominin durağan olduğu zamanlarda ya da gerileme yaşadığı zamanlarda maalesef tasarruf yapılmak istendiğinde en kolayından hedeflenebilecek gruplar kimlerse oralardan kesiliyor. Genelde sağlık, eğitim, emeklilere yapılan hizmetler ya da ödentiler noktasında kesintiyi çözüm olarak görüyor hükümetler. Ve belirttiğiniz gibi herhalde yine burada bu tür kesintileri göreceğiz tasarruf niyetiyle.
Ancak şimdi birçok alanda vergi alınabilir. Daha sonra size soracaktım ama öne alalım. Biraz önce Apple'la ilgili programı dinlediniz. Evet. Apple'ın Avustralya'da da 8 milyar dolar kar yaptığı bir yılda. Ancak çok az düzeyde vergi ödediği belirtiliyor. Bunu hükümetler sağlıyor. Apple ben bunu yasa dışı yapmıyorum diyor Avustralya'da. Geçen evet. yıl senatörlerden oluşan komiteye bilgi verirken aynen böyle söylemiş. Niye hükümetler bunu yapamıyor Kazım Bey?
Şimdi vergi sistemi bu tür ülkelerde, gelişmiş ülkelerde çok sofistike yöntemlerle sürdürülmektedir. Yani büyük firmalara olağanüstü teşvikler var. Dediğiniz gibi belki büyük cirolar yapıyorlar, büyük paralar çeviriyorlar ve brüt olarak büyük kazançlar ve büyük karlar yapıyorlar. Ancak hükümet bu yapmış olduğunuz karlardan bir miktarını ya da önemli bir miktarını gücünüz yettiğince şu alanlarda yatırım yaparsanız, şöyle harcamalar gösterirseniz ve bu harcamalar istihdamın devamını sağlıyorsa ya da yeni istihdam kapılarına vesile oluyorsa o zaman şu gibi kesintilerden faydalanabilirsiniz diye adeta değil bizzat teşvik ediliyor. Hı hı. Ve Apple belki burada bir örnek ama bundan yararlanmayan dev firmalardan hangi birini sayabiliriz ki? Tamamı esasında bu tür şeylerden yararlanıyor. Ortada bir suç olmuş olsa, suç unsuru olmuş olsa ülkenin savcısı, mahkemesi üzerine gidecektir tabii ki.
Suç unsuru değil ama Avrupa Birliği'nin aldığı karar gibi biz istiyoruz demiş. 13 milyar euro bizim paramızla 19 milyar dolar ediyor. Ve bunu yapabilir belki hükümetler. Yani o parayı ödemeye mecbur kılabilir.
Evet, o yola gider. O zaman Apple gibi bir dev firmanın sizin ülkenizdeki faaliyetlerin önüne geçmesi ya da zorlaştırır. Apple gider bir başka ülke bulur o faaliyetleri yapmak için bu kez.
Ama bütün ülkeler bu konuda anlaşsa kendileri için daha karlı olmaz mı sonuç?
Olur da ama İrlanda gibi bir başka ülke Apple gibi büyük bir firmayı ülkelerini merkez bir üs olarak kullanması için bir zemin oluşturabilir. Yani İrlanda olmazsa bu konuda sıraya girecek başka gelişmekte olan ülkeler bulmak zor değil.
Ama Avrupa Birliği kararlı görülüyor çünkü daha önce de biraz önce programda belirttiğimiz gibi Starbucks'a aynı şekilde ceza vermiş. Fiat firmasına aynı şekilde ceza vermiş. Yani Avrupa'da size yer yok demeye getiriyor.
Aynen, çünkü Avrupa bir bütün olarak gelişmiş bir kıta. Ekonomileri belirli bir düzeyi yakalamış. Oradaki yaşayan insanların algıları, bakış açıları gelişmekte olan ya da geri kalmış bir ülkedeki insanlara göre farklı bakmaktadır. Farklı perspektiften baktıkları için hükümetler üzerindeki beklentileri de farklı. Biliyorsunuz bazı ülkelerde siz en ufak bir karar almak istediğinizde referanduma bile başvurmanız gerekebiliyor. Ama bazı ülkelerde bırakın parlamentoyu, devletin başındaki zat kim ise o karar alır, kanun olur.
Aynen öyle, evet. Şimdi Avrupa dedik, biraz önce benim bugün operatör olan Harry ile konuşuyorduk. Dün akşam ABC radyosunda dinlemiş, ben de bir kısmını duydum. Avrupa'da, özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde yıllardır maden vergisi alınıyormuş. Şimdi konuşurken bana dedi ki bugünkü teknisyen, düşünsenize dedi, eğer biz de Avustralya'da bunu başarabilseydik birkaç yıl önce, bugün bu kadar bütçe açığımız olmaz, bu kadar sorunlarımız olmazdı diyor. Avustralya hiççisi bunu neden yapamıyor sizce?
Avustralya'daki insanlarımız ne yazık ki geleceği pek iyi hesap etmiyorlar. İnsanlarımız yaşanabilirlikte, şehirleriyle birlikte, ülke bazında dünyada hep birinci, ikinci gelen bir kıtada, bir ülkede yaşıyoruz. İnsanlar bunu gördükçe, bunu fiili olarak hayatta sürdürebildikçe, borç şu kadar olmuş, şu kadar miktara yükselmiş, kişi başına işte şu kadar ediyor diye pek aldırış etmiyor ne yazık ki Avustralyalı halk.
Yani biz o zaman Avustralya'da millet olarak öyle entelektüel işlerle çok ilgilenmiyoruz. Siyasi işleri siyasilere bırakıyoruz, öyle mi?
Bu açıdan biraz Avustralya halkı Türk milletine benziyor. İş işten geçmedikçe bir iş yapmıyor, bir şey... yerinden kalkmıyor.
Bu arada yine bakın bütçeyle ilgili olacak, yine parayla ilgili bir şey. Dün burada ki Sydney Morning Herald gazetesinde çok üzücü, rahatsız edici bir haber yer aldı. O da şöyle: okulların önemli bir bölümü kapasitesinin üstünde öğrenci almak zorunda kalıyor. Sınıflar tıka basa dolu, bazen sınıflara sığmadığı için daha büyük science odalarında falan ders veriyormuş öğrenciler. Evet. Bu da tabii ne demektir? Çünkü hükümet yeterli yatırım yapmıyor okullara. Bunun önüne geçmek mümkün mü? Siz bazen söylüyorsunuz ama diğer yorumcumuz Levent Efe altını çizerek her zaman söylüyor. Buradaki insanlara her zaman sesleniyor. Avustralya siyasetiyle ilgilenin, Türkiye'de kim ne demiş her detayıyla ilgileneceğinize, Avustralya'ya yüzünüzü dönün. Burada bakın çocuklarınız, torunlarınız okula gidiyor. Okullarda sıralarda yer kalmıyor. Ne dersiniz bu konuda?
Evet, bu çok haklı ve doğru bir çağrı. Aynen katılıyorum. Ben de yıllardır imkan buldukça bunu dile getiriyorum. Ne yazık ki bizim insanımız Broadmoors'ta, Auburn gibi yerlerde gündelik hayatlarında Türklerin dışında herhangi bir kimseyle karşılaşmadan bütün hayatını sürdürebilmektedirler. Türkçe konuşan bakkala, manava, bankaya, seyahat çantasına, vergi dairesine, hatta doktoruna, okuluna dahi giderek sanki bir getoda yaşıyor gibi bir
havası
karşı
var. Bir görünüm var.
Ve yani geleceği düşünmüyor. Bu kuşak düşünmüyor. İkinci kuşak da bundan da nasibini almış. Çünkü velilerinin, ebeveynlerinin etkisinde kalarak bunu sürdürüyorlar. İşte inşallah üçüncü, dördüncü kuşak şu anda meyvelerini vermeye başladı. Belki bakış açısı itibariyle onlar da yaşamlarında bir farklılık gösterir ve Avustralya ile direkt olarak ilgilenmeye başlarlar. Bunun ipuçları var. Gençlerimiz sadece Türk sektörlerinde değil, değişik sektörlerde çalışıyorlar. İlgi alanları çok farklı. Türkiye ile tamamen alakalı değil. Üçüncü ve dördüncü kuşağın Türkiye ile organik bağ gittikçe de azalmaktadır ve dolayısıyla zayıflamaktadır. Hmm. Buradaki birinci kuşağın anası, babası, kardeşi, çocuğu hep bu ülkedeydi. Ama ve halası, dayısı, teyzesi, büyük annesi Türkiye'deydi. Böyle güçlü bir bağ vardı birinci ve ikinci kuşağın. Ama dördüncü kuşağın Türkiye'de kuzeni bile kalmadı. İkinci, üçüncü kuzenlerden bahsediliyor. Dolayısıyla bu kendiliğinden, bu süreç ilerledikçe, geliştikçe bu evrimi kendiliğinden
soruna göreceğiz. Bir cevap bulmuş olacak diyorsunuz.
Ve bu da tabii ki bir zaman alacaktır. Yani 50 yıldır buradayız. Ama bir 50 yıl daha süreceğini tahmin etmiyorum.
Evet, evet, doğru, hızla değişiyor. Nitekim geçen hafta burada Fairfield'den belediyeye aday olan pırıl pırıl bir genç hanımla konuştum. İşte onun gibi insanların sayısı da artıyor. Kendisi ikinci kuşak, üçüncü kuşak,
evet,
daha da farklı olacak.
Naburun'da da mesela burada belediye seçimleri var Kasım ayında. Çok sayıda Türk kökenli, Türk gençleri aday. Mecliste zaten 3 tane Türk kökenli milletvekili var Victoria'da. Belediye başkanlarımız öteden beri var. Bu da genç kuşakların, evet Avustralya'da yaşıyoruz, geleceğimiz bu ülkededir diye bir davranış içerisinde olduklarını görüyoruz.
Size bir soru var Kazım Bey. Barış Uysal sormuş. İyi günler. Kazım Ateş'e sorar mısınız? Avustralya'da en yaşanacak şehir hep Melbourne olarak seçiliyor. Ama şöyle diyor, devam ediyor. Yalnız gelen faturalar el yakıyor. Su parası, elektrik parası zirveden inmiyor. Melbourne, evet, bir yandan yaşanırken bir yandan nasıl böyle diyor.
Evet, ama ilginç bir konu. Önce dediği doğru. Melbourne dünyada, hani dünyayı dolaşan bir kimse olarak onu söyleyebilirim ki ben hemen Melbourne'ı özlüyorum. Şu ülkeden adım atar atmaz dışına. Bu doğal bir şey. Tabii burada önce yaşamanız lazım buranın tadını alabilmek için. Ama tabii ki her insan yaşadığı yeri sever, bağlılığı olabilir. Bu doğal bir şeydi. Şimdi dedi ki, diyor ki sorusunda, Melbourne dünyada yaşanabilirlikte birinci geliyor ama işte şu faturalar da el yakıyor diyor. Ha, demek ki faturalar el yaktıkça Melbourne daha iyi yaşanabilir oluyor. Şimdi bunu şöyle izah edebiliriz. Eskiden su, elektrik, gaz, çöp vesaire gibi hizmetleri devlet yapıyordu. Devlet bunları sübvanse ediyordu. Ve devletin sübvanse ettiği zamanlarda söz gelimi mesela bugün $500 gaz ve elektrik faturası yerine $40-50 ödüyor idik. Ancak o zamanları, fiyat devletin sübvanse ettiği zamanlarda evlerdeki bütün odalardaki ışıkları açık bırakıyorduk. Hortumdan akan su parktan aşağı böyle yuvalanır gider, kimse umursamazdı.
Sahiden sel gibi akardı bazen.
Akardı. Şimdi devlet dedi ki yok, bunları özelleştireceğim dedi ve böylelikle israfın önüne geçmiş oldu. Buradaki ince nokta bu. Ve sonuçta başarılı olduğuna inanıyorum. Başarılı olmamış olsaydı Victoria, Melbourne dünyada en yaşanabilir şehir olmaz.
Evet, evet. İlginç, doğru kulağa gelen bir gözlem bu Kazım Bey. Dediğiniz gibi her şeyin bir bedeli var. Böyle en yaşanabilir, rahat şehir olmanın da bedeli budur diyorsunuz.
Aynen öyle.
Şimdi yaşanabilir şehirlikten, güzel bir haberden yine kötü habere geçeceğim. Maalesef dünyada bu kötü haberlerle dolu, Avustralya'da öyle. Biliyorsunuz kuzey bölgesinde hapishanedeki çocuklara yapılan tacizin ortaya çıkmasından sonra Queensland'de de böyle bir şeyler olabilir, araştırılsın denildi. Şimdi Amnesty International, Uluslararası Af Örgütü, Queensland eyaletinde benzer taciz olaylarının yaşandığını açıkladı. Şimdi Avustralya gibi gelişmiş bir ülke, Melbourne gibi çok güzel şehir, Sydney gibi çok güzel şehir, yaşama koşulları güzel. Siz de özlediğinizi söylüyorsunuz. Ama böylesine bir ülkede çocuklara böylesine kötü davranmanın açıklanabilir bir yanı var mı?
Açıklanabilir, izah edilebilir ama şeyi yok. Yani bir bahanesi, bir geçerli, meşru bir kabul edebileceğimiz bir gerekçesi yok. Açıklayabileceğimiz yönden baktığımızda mesele şudur. Ne yazık ki bunlar sosyal sorunlarımızın, toplum içerisindeki sosyal sorunlarımızın bir sonucu olarak bu ortaya çıkıyor. Alkol sorunu var, uyuşturucu sorunu var, ailelerin parçalanması. İşte bu bollukta, müreffeh hayatta insanların başka başka sosyal yaşam sürdürdüklerinin bir neticesi olarak bu ortaya çıkıyor. Çünkü hayatta ve dünyada hiçbir şey, hiçbir düzen mükemmel değil. Önemli olan o aksaklıklar görüldükçe üzerine gitmek ve onu yara bandıyla sarıp geçmesini sağlamaya çalışmak. O deliği kapatırsınız, tabii ileride bir başka yara açılacaktır.
Ama lafınızı balla kestim. Siz sosyal sorun diyorsunuz fakat bu biraz hükümet sorunu değil mi? Çünkü çocukların hapishanelerde taciz görmesi hükümetin, evet, sorunu. Yani çocuklarına, evet, iyi bakmalı hükümet. Hapse bile atmamalı belki o yaşlarda ama.
Evet, şimdi o açıdan da bakmaya devam edecek olursak dediğiniz doğru. Yani bu Avustralya gibi bir ülke de görülmesi kabul edilemez bir şey. Yani hem dünyanın en yaşanabilir şehirlerine sahip olacaksınız, ülke olarak öyle olacaksınız, hem de böyle başka yerlerde, başka ülkelerde görülmeyecek şeyleri siz yapacak olacaksınız. Bu yani bir terslik ve tuhaflık var ve bu kabul edilemez. Muhakkak üzerine gidilmesi lazım. Bunlar biliyorum, yani yetkililerle görüştüğünüzde diyecekler ki ya bütçe meselesi. Biraz önce dediniz ki okullar dolup taştı. Hı hı. İşte hı. Ne bileyim, Meabur'unda da görüyorum. Bütün okulların avluları, oyun sahaları portable, portatif sınıflarla dolduruldu. Çocuklar neredeyse oynayacak yerleri bile kalmadı.
Çünkü İşin ilginç yanı da Kazım Bey, Avustralya'nın nüfusu da çok az. Yani koskoca ülkenin o kadar çok nüfusu da yok.
Doğru, ama çok göç alıyoruz biliyorsunuz. Yine 200 bin ya da üzerinde bir göç alıyoruz. Suni olarak bizim nüfusumuz artıyor hızlı bir şekilde. Yani her 4 yılda 1 milyon falan artıyoruz Avustralya'da. Belki bu fark edilmiyor ama bundan daha 6-7-8 sene önce biz 20 milyonu kutlarken bakın bugün 25 milyon gibiyiz Avustralya'da. Dolayısıyla 20 milyondan 25 milyona 10 senede çıkmak, yükselmek bu nüfusun %25 artışı demektir. 5'i 20'ye böldüğünüzde %25. 4 kişide 1 artmışız çok kısa bir zamanda. Bu normalde gelişmekte olan 3. dünya ülkelerindeki görülen bir sahne esasında. Ama Kanada'da benzer sorunlar var. Onlar da hızlı bir şekilde nüfuslarını artırıyorlar.
O zaman madem ki bu kadar çok göçmen alıyoruz, altyapıyı hazırlamakta eksik kalıyoruz demektir.
Öyle, ama şeye kaçıyor hükümet, tasarrufa kaçıyor. Diyor ki ya şimdi diyor ben mahalleleri gittikçe genişletirsem, oraya diyor suyu götüreceğim, yolu götüreceğim, kanalizasyonu, hastaneyi, hapishaneyi, işte okulu falan, alt yapı, üst yapıyla birlikte götüreceğim. Öyle olacağını diyor. Zaten bizim mahallelerimiz çok geniş, yollarımız çok bol, altyapı da güçlü diyor. Mesela Melbourne'da bu çok yaygın, Sydney'de de öyledir. Bizim Meadowheights'ın nüfusu daha önceleri 2500 iken bugün 4500 oldu 20 sene sonra. Neden? Herkesin arka bahçesine unitler yapma
izni verildi.
Ve dolayısıyla bir anda daha önce bizim şey yani böyle çiftlik gibiyken, bir köy mahallesi gibiyken bizim yollar freeway gibi oldu. Yani mahalle arasındaki yollar. Sabahları, akşamları öyle. Dolayısıyla yine bu tasarrufla ilgili alınan önlemlerle, tedbirlerle ilgili.
Size bir soru daha var Kazım Bey. Tabii ekonomist değilsiniz ama diyor ki Kazım Bey, ev fiyatları düşecek mi sizce? Hep böyle yükselmeye devam edecek mi diyor?
Evet. Ev fiyatlarının yükselişi 90'lı yılların ikinci yarısından sonra başladı. 97-98 gibi. Dolayısıyla 20 yıldır böyle habire yükseliyor. Daha önce de söylediğim için söylüyorum. Bizim mahallemizde, Meadowheights'ta evler 120 bin dolara alınabiliyor idi bundan 20 sene önce. 90 bin dolar olanlar da vardı ama iyi bir ev.
100 bin dolar civarındaydı diyorsunuz.
Alabiliyor idi. Bugün burada bile neredeyse 400-500 bin dolar oldu. Ve bu balonun patlanması beklendi. Ben de bekledim. Hatta ya dikkat edin aman şu bu falan. Ama ekonomik gelişmeleri, ülkenin bu suni nüfus artışı hep bunu pompaladı. Bir de belirli çevreler tabii bu işi pompaladı. Hükümet bunu teşvik etti. Ev alana dedi işte taksidi benden dedi. 20 bin de, önce 7 binle başladı. 11 bine, 17 bine, 35 bin dolara kadar yardımda bulundu. Ama burada daha önce de söyledim bu programda. İnsanların biraz da oyuna geldi. Çünkü daha önce mesela ben ev aldığımda ev fiyatları ortalama 120 bin dolar iken hükümetin işte bu 35 bin dolarından yararlanacağım diye ev fiyatları 300 bin dolar aştığında vatandaş o 35 bin dolar hibeyi, bağışı almanın mutluluğunu yaşadı sadece. Ama sonuçta mesela benim borcum 100 binken onun borcu oldu 250 bin. O sadece ya ben bu evi alırken işte hükümetten şu kadar para aldım'nın mutluluğunu yaşanarak bir ülke ve millet ulus olarak aldandık. Maalesef bu oyuna geldik gibi geliyor bana.
Evet. Bu oyuna zaten bir ülke olarak geldik ve hala bu da belirttiğiniz gibi devam edecek gibi görülüyor.
Evet, bazı birçok Melbourne'de öyle, Sydney'de zaten öteden beri öyle, birçok mahalle ve semtte ortalama ev fiyatının 1 milyon doları aştığı yıllar oldu.
Hmm.
Ve her hafta bir ay geçmiyor ki falanca mahallenin ortalama ev fiyatının değeri de işte 1 milyonu aştı, artık resmi olarak bir ilan edilmesin.
Kazım Bey, doğrusu yine ilginç görüşlerinizle, katkılarınızla zenginlik de kattınız bu programa. Size çok teşekkür ediyorum.
Ben de sizlere teşekkür ediyorum.
Hoşça kalın.
İyi günler.